Ayrım 34, Tuzak, Wilbur Smith, sayfa 309. Maison de Alize patlayacak gibiydi. Bütün yataklar dolmuş, bebekler için çocuk odasına ilave karyolalar yerleştirilmişti. Saint-Ain bu kalabalıkla baş edebilmek için kıyıdaki 5 yıldızlı otel La Pirogue'un yedek personelini almak zorunda kalmıştı. Sonra uçağı Johannesburg'a gönderip adada bulunmayan Imperial havyarıyla Krug şampanyası ve bebek maması gibi gerekli olan şeyleri getirtmişti. Shasa ile Elsa şimdi aralarına katılırken şampanya su gibi akıyordu. Çardakta öpüşmeler, el sıkışmalar, sırtlara vurmalarla birbirlerini karşıladılar. Elsa bir gece önce geldiğinde tanıştırılmıştı Saint-Ain'e. Saint-Ain uzun uçak yolculuğundan yorgun düşmüşse de birbirleri de hemen ısınmışlardı. Saint-Ain kendine özgü bir jestle çok düşünceli olduğu zamanlarda yaptığı gibi gözlerini kısarak bakmıştı kadına. Sonra gözleri normalleşmiş ve elini uzatmıştı. Saint-Ain İtalyanca olarak, ''Shasa bana sizin hakkınızda çok iyi şeyler anlattı ama gerekenin yarısını bile anlatmadığını görüyorum şimdi.'' dedi. Elsa bu kompliman ve kadının kendi dilini bu kadar iyi konuşması karşısında sevinerek gülümsedi. ''İtalyanca konuştuğunu bilmiyordum, Signora Courtney Malcomes.'' dedi. ''Birbirimiz hakkında öğreneceğimiz daha pek çok şey var.'' ''Bunu dört gözle bekleyeceğim.'' Ortak pek çok şeyleri olduğunu ikisi de anlamışlardı. Şimdi çardağa gelince Elsa doğal olarak kadının yanına gidip yanağından öptü. ''Eh!'' diye düşündü Saint-Ain Elsa'nın koluna girerken. ''Shasa bunu bulmak için çok uğraştı ama beklemeye de değmiş doğrusu.'' Garry'nin çocukları çardağın altında koşuşup duruyorlar, çığlıkları topluluğun ciddiliğini az da olsa bozuyordu. Shasa torunlarına kötü kötü bakarak doğrusu her gün biraz daha B. Henry'e benziyorum dedi. Küçük çocukların soyut olmalarını yemlemeye başladım ben de. Saint-Ain torununun çocuklarını savunarak hatırladığım kadarıyla o yaşta sen de onlardan farksızdın dedi. Shasa söylenerek Pignatelli mühendisleriyle konuşmakta olan Bella'nın yanına gitti. Isabella, Alman müdüre karşı sevimli davranmaya karar vermişti. Kendisi için ortada gerçek dışı bir sahne vardı sanki. Bir Franco Zeffirelli filminde oynuyor gibiydi. Fil dişinden yapılmış gibi parıltılı ev, ağaçların ve tropik bitkilerin garip biçimleri, havuzlarda yüzen dev yapraklı zambaklar ve altlarındaki binbir renkli süs balıkları. Bunların hepsi bir düş sahnesiydi sanki. Çeşitli dillerde kopuk kopuk konuşmalar, kahkahalar ve çocukların bağırışmaları bu topluluğun gerçek nedeniyle kıyaslanınca o kadar önemsizdi ki. Nana bir ana kraliçeydi sanki. Holly ile Elsa'nın üstündeki değerli şifon ve ipekli elbiseler bir işçinin bir yıllık ücretinden fazlaydı. Ve uzaklarda bir yerde kamuflaj üniforması giymiş kendi Nikolas'ı askerler ve teröristler eşliğinde savaşın çirkin silahlarıyla oynuyordu. Kendisi bir bakkal ya da barmene benzeyen ama aslında en çirkin giysilerinden biri içinde ölüm tüccarlığı yapan kabak kafalı orta yaşlı bir adamla flört etmekteydi. Ağabeyi ve sevgili babasıyla şakalaşıyor ama aynı zamanda onlara ve yurduna ihanet etmeye hazırlanıyordu. İşte dışarıdan güzel, kültürlü, zeki ve başarılı bir genç kadındı. Kaderine ve çevresindeki dünyaya tam olarak hakimdi. Oysa bu kabuğun içinde korkak ve şaşkın, ıstırap çeken, anlamadığı bir oyunda kimlikleri belirsiz güçlerin elinde oyuncak olan bir yaratıktı. Birer birer diye uyardı kendini adım adım ve bundan sonraki adımı Sindex 25 projesiydi. Belki de Ramon'un söylediği son iş olacaktı bu. Onlara bunu verdikten sonra belki de ağlarından kaçmasına izin vereceklerdi. Ramon, Nikolas ve kendisi. Belki de o zaman bu karabasan sona erecekti. Toplantı ertesi sabah Maison de Alize'nin yemek salonunda başladı. 30 kişi alabilen ceviz masanın çevresinde ve büyük kanatlı tavan vantilatörlerinin altında oturup ölümden söz ettiler. Ölümün kimyasal yapısını ve mekanizmasını tartıştılar. Ölümün maliyetinin düşürülmesini ve ambalaj şeklini konuştular. Tıpkı patates kızartması ya da yüz kreminden söz eder gibi. Isabella uzun masanın başında konuşulduğunu duyduğu şeylere bir tepki göstermemek için hazırlamıştı kendini. Ağabeyi Gary'nin gözlem gücünü asla küçük görmemeyi öğrenmişti. Kalın camlı gözlüğü ve iyi huylu yüz hatlarıyla gözden kaçırdığı pek az şey vardı. Isabella göstereceği en küçük bir tiksinti ya da dehşet ifadesinin onun tarafından derhal fark edileceğini biliyordu. Bu da kendisinin projeye katılmasının sonu olurdu. Pignatelli teknisyenleri bir dosya hazırlamışlardı. Domuz derisi kaplı birer kopya masanın üstüne bırakılmıştı. Çok kapsamlı olan araştırmada sinir gazının üretim, depolanma ve kullanım alanlarının her aşaması titizlikle incelenmişti. Teknik müdür Werner Stolz satır satır açıkladı raporunu. Werner'in kesik Alman aksanıyla dehşet üzerine dehşet dile geldikçe Isabella kendini tutmasının ve yüz ifadesini tarafsız olarak korumasının giderek güçleştiğini görüyordu. Sindex 25'in kendine özgü özellikleri vardır. Bunlar yüksek zehir oranı, süratli etki ve burunla ciğerler tarafından çabuk emilme özellikleridir. Diğer avantajları arasında maliyetinin ucuz olması başta gelir. İkili kimyasal yapısı nedeniyle üretim, depolama ve nakil kolaylıkları vardır. Sindex 25'i oluşturan iki madde birleşince ortaya çıkan gazın çok etkili ve kısa bir ömrü olur. Böylece kullanım alanında daha iyi kontrol söz konusudur. Düşman halkının ortadan kaldırılmasından sonra söz konusu bölge daha çabuk bir biçimde dost kuvvetlerin kontrolüne geçebilir. Adam iyiliksever bir biçimde gülümseyerek baktı çevresine. Şimdi bu özelliklerin ayrıntılarına inmek istiyorum. Önce zehirlilik konusunu ele alalım. Gaz veya aerosol biçiminde ciğerler tarafından alınan Sindex 25'in dozajı LD50'dir. Yani düşmanın %50'sini 2 dakikada, %100'ünü de 10 dakikada öldürür. Sindex'in 1 mikrolitresi, bunun 1 litrenin milyonda biri olduğunu belirteyim, çıplak deriye temas ettiği takdirde insanı 2 dakikada etkisiz hale getirir. 15 dakikada da öldürür. En yakın rakibi sarinden 4 kat daha güçlüdür böylece. Şimdi de maliyete gelelim. Lütfen dosyanın 12. sayfasını açın. Öğrenciler gibi adamın dediğini yaptılar. Werner Stolz devam etti. Fabrikanın şu anda 20 milyon Amerikan dolarına ve üretiminde kilo başına 20 dolara mal olacağı hesaplanmıştır. Bir kıyaslama yapmak gerekirse tüm fabrikanın maliyeti bir tek Harrier jet uçağına eşittir. Ve ülkenin 12 aylık savunmasını garantileyecek stokun maliyeti de 50 Sidewinder roketi fiyatınadır. İşte bu geri çeviremeyeceğimiz bir teklif diyerek güldü Gary. Isabella ağabeyine duyduğu nefretin yoğunluğu karşısında şaşırdı. Böyle bir konuda nasıl da şaka yapabiliyor diye düşündü. Yüzüne bakmaya cesaret edemedi. Düşüncelerini okuyabilirdi. Werner anlayışla karşıladığını göstermek için Gary'ye bakıp başını salladı. Sindex'in kullanılması için özel bir araca da gerek yoktur. Tarımsal alanda her gün kullanılan tipten havadan ilaçlama uçakları bu iş için yeterlidir. Gaz askeri toplarla da atılabilir. Armscor tarafından geliştirilmekte olan yeni G5 uzun menzilli havan topu bu iş için idealdir. Öğlen toplantıya ara verip havuzda biraz yüzdükten sonra terasta yemek yediler. Bu arada en çok konuşulan konu Elsa ile Şahsa'nın Salzburg Festivali'nde Herbert Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'nı dinlemeleri oldu. Sonra yemek salonuna dönüp Sindex 25 zehirlenme belirtilerini dinlediler. İnsanlarda hiç denenmemiş olmasına rağmen Sindex'in diğer G tipi sinir gazlarından pek bir fark göstereceğini sanmıyoruz dedi Werner. Göğüste bir sıkışma ve soluk alma güçlüğü, burnun şiddetle akması, gözlerde yakıcı bir ağrı ve görme duyusunun zayıflaması. Bu belirtiler arttıkça ağızda aşırı tükürüklenme ve köpüklenme, ter ve titreme, bulantı ve geğirti, mide yanması ve karın ağrısı, son olarak da şiddetli kusma ve ishal. Bunların ardından idrar tutamama, gözlerden, burundan, ağız ve cinsel organlardan kan gelmesi. Ancak ölüm nedeni soluma sisteminin çalışmamasından kaynaklanacaktır. Sindeks üstün zehirliliğini kana geçişteki kolaylıkla sağlamaktadır. Werner'in sözü bittikten sonra tam bir dakika kimse konuşmadı. Sonunda Gary, sindeks insan üstüne hiç kullanılmadıysa bu belirtileri nasıl biliyorsunuz diye sordu. G tipi başka gazların ve özellikle sarinin kullanımından. Werner durakladı. Konuşmaya başladığından beri ilk kez biraz çekinir gibi olmuştu. Gaz laboratuvarda şempanzeler üstünde kullanılmıştı. Isabella duyduğu tiksinti ve nefreti göstermemek için çok güç tutuyordu kendine. Ancak müdür sözüne devam edince dehşetini artık kontrol edemedi. Şempanzelerin çok pahalı laboratuvar hayvanları olduğu ortaya çıktı diye devam etti Werner. Ama sizler, Güney Afrika'ya özgü olan çok büyük miktarlarda bulunan Papio Ursinus maymununa sahip olduğunuz için talihlisiniz. Yani canlı hayvanlar üstünde mi deneme yapılacak diye sordu Isabella. Sesi kendi kulağına bile fazla tiz gelmişti. Kendini tutamadığı için pişman olarak hemen toparlanmaya çalıştı. Yani bu ille de gerekli mi? Hepsi ona bakıyorlardı şimdi. Sessizliği bozan Gary oldu. Yumuşak bir sesle konuşuyor olmasına rağmen gözlük camlarının ardında bir çelik parıltısı vardı. Maymun en sevdiğim hayvanlardan biri değildir. Onların Kamde Buğ'da yeni doğmuş kuzuları öldürdüklerini gördüm. Nana sana onların gül ve sebze bahçelerinde neler yaptıklarını anlatır. Canlı bir şeye gereksiz bir acı verilmesinin hoşnutsuzluğunu hepimizin paylaştığından eminim. Ancak burada ülkemizin savunulması, ulusumuzun güvenliği ve Courtney servetinden milyonlarca dolar harcanması konuşuluyor. Gary babasına baktı. Şahsa onu onayladığını gösterir bir şekilde başını salladı. Kısacası korkarım ki sorduğun sorunun cevabı evettir. Deneme yapmalıyız. Bizim insanlarımız yerine hayvanların ölmesi tercih edilir. Hoş bir düşünce değil ama gerekli. Kusura bakma Bella, eğer rahatsız oluyorsan bu projeyle bundan sonra ilgilenmezsin. Capricorn Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa edersin ve bu konu burada kapanır. Hepimiz duygularını anlayıp saygı göstereceğiz sana. Hayır, Isabella başını salladı. Bunun gerekliliğini anlıyorum. Bu konuyu ortaya attığım için özür dilerim. Nicholas ile Ramon'u az daha kaybedeceğini anlamıştı. Onların güvenlik ve kurtuluşları ödeyeceği her bedelden daha önemliydi. Gülerek, benden o kadar kolay kurtulamazsın dedi. Yerimi koruyacağım. Çok teşekkür ederim sana. Gary bir an kız kardeşinin yüzüne baktı. Güzel, bu işi hallettiğimize sevindim. Sonra tüm dikkatini Werner Stoltz'a verdi yine. Isabella yüzüne saygılı bir dikkat ifadesi yerleştirerek ellerini kucağında kavuşturdu. Kırmızı gülün rapor etmekten hiç vicdan azabı duymayacağı bir iş olacak diye düşündü. Isabella, Cape Town'a döndükten 3 gün sonra kırmızı gül raporunu gönderdi. Yıllar boyunca kendisiyle kendini kontrol eden güçlerle arasında bir düzen kurulmuştu. Verecek bir haberi olduğu zaman Londra'daki adrese bir kırmızı gül telgrafı gönderir ve 24 saat içinde raporu bırakacağı yerin talimatını alırdı. Porsche'sini şu saatte şuraya park etmesini söylerlerdi. Burası hep bir otopark olurdu. Isabella mesajını bir kağıda yazar, zarfı sürücü koltuğunun altına bırakır ve arabanın kapısını kilitlemeden giderdi. Yarım saat kadar sonra döndüğünde zarf alınmış olurdu. Kendisine bir talimat vermek için de aynı yolu kullanırlardı. Bu kere arabaya döndüğünde koltuğun altında bir zarf buldu. Maison de Alize'deki toplantıdan sonra Gary deri kaplı dosyaları kendi eliyle toplamış ve içindekileri kağıt parçalayıcısına kendisi atmıştı. Sindex projesinin yetkili olmayan bir ele düşmemesi için çok dikkat gösteriyordu. Isabella konuşmalar arasında bir iki not almış, Gary bunları da elinden almıştı. ''Bana güvenmiyor musun yoksa?'' diye Isabella şaka etti. Gary de güldü ama kararlılığından da vazgeçmedi. Kendime bile güvenmem bu konuda. Hatırlayamadığım bir ayrıntı olursa gelir bana sorarsın. Bella, ama sakın ha bir yere bir not bile alayım deme. Isabella konunun üstünde durmamıştı. Bakacak notu olmamasına rağmen gönderdiği raporda aksayan tek şey Sindex 25'in kimyasal bileşimiydi. Ancak fabrikanın yerini ve ne zaman yapılmaya başlanacağını bildirmişti. Fabrikanın 7 ay içinde üretime geçmesi öngörülmüştü. Pignatelli şirketi yeni fabrikaya personel sağlamayı reddetmişti. Burada çalışacak kişilerin İngiltere ve İsrail'den getirtilmesi düşünülüyordu. Toplantıda bunlar hakkında çok geniş bir güvenlik araştırmasının da yapılması konuşulmuştu. Isabella'nın raporunun geri kalan bölümünde nakliye, depolama ve gazın savaş halinde kullanılması durumları ele alınıyordu. Güney Afrika Hava Kuvvetleri'nin Puma helikopterleri ve Impala jet uçakları küçük bir tadilatla kullanılabilirdi. Bunun dışında G5 havanı için 155 mm KS yani kimyasal savaş RFB kargo adıyla bir mermi üretilip denenecekti. Bu mermi 11 kilo Sindex 25'i 35 kilometre uzağa atabilecekti. Merminin hedefe doğru giderken merkez kaç kuvvetiyle açılacak kapaklarından iki gaz hedefe isabet ettiği anda karışarak Sindex 25'i oluşturacaktı. Isabella bu bilginin değerini takdir ettiği için 26 sayfalık raporunun altına şu cümleyi ekledi. Kırmızı Gül mümkün olduğu kadar çabuk bir görüşme istiyor. Raporunu verdikten sonra heyecanla beklemeye başladıysa da hiçbir karşılık alamadı. Aradan zaman geçtikçe küstahlığı için cezalandırılmakta olduğunu anladı. İlk başlarda bunu umursamadı. Ama haftalar aylara dönüşünce gerçekten kaygılanmaya başlamıştı. İkinci ayın sonunda Londra adresine özür dileyen bir not gönderdi. Kırmızı Gül görüşme isteminde bulunmuş olmaktan pişman olmuştur. İtaatsizlik düşünülmüş değildi. Yeni emirlerinizi bekliyorum. Emirler gelene kadar bir ay daha geçti. Capricorn Kimya'dan yeni Sindex fabrikası için eleman bulmak üzere Londra ve İsrail'e gidecek ekipte yer alması isteniyordu. Isabella bu ekibe katılmasını haklı kılacak bir yol bulamıyordu. Gary'nin kuşkusunu uyandırmadan nasıl bir mazeret ileri sürebilirdi ki Capricorn'un bir sonraki yönetim kurulu toplantısına kadar haftalar boyunca hep bunu düşündü. Toplantıda her şeyin birdenbire yerine oturmasına da en çok şaşan yine o olmuştu. Konuşmalar arasında gündemde olmamasına rağmen işe yeni alınacak kadrolar sorunu ortaya atılınca Isabella bunun beklediği fırsat olduğunu anlamış ve bu konudaki görüşlerini büyük bir titizlikle anlatmıştı. Sözünü bitirdiğinde Gary'yi etkilemiş olduğunu gördü. Gary pek de alaylı olmayan bir sesle ''Belki de bu iş için seni göndermeliyiz Dr. Courtney'' dedi. Isabella fazla hevesli görünmemeye çalışarak omuzlarını silkti. ''Neden olmasın? Biraz alışveriş de yapardım. Zaten bir iki yeni eteğe ihtiyacım var.'' ''Tipik kadın'' dedi Gary. Ancak 6 hafta sonra Isabella Cadogan meydanındaki evdeydi. Capricorn'un personel müdürü eve yakın olan Berkeley Oteli'ne yerleşmişti. Adaylarla görüşmeleri ikisi evin yemek salonunda yapıyorlardı. Isabella'nın Londra'ya geldiği gece biri telefonda kendisini aradı. Isabella adamın sesini tanımadı. Mesaj çok sadeydi. ''Kırmızı Gül, yarın Benjamin Afrika ile görüşeceksin. Onun işe alınmasını sağla.'' Isabella bu adı hatırlamadığı için dosyasındaki müracaatlara baktı. Benjamin Afrika Cape Town doğumluydu. Akademik niteliklerinin yeterli olmasına rağmen çok genç, 24 yaşındaydı. Leeds Üniversitesi'nden kimya mühendisi olarak mezun olmuş ve ISI'nin Liverpool yakınlarındaki bir fabrikasında 2 yıl çalışmıştı. Verdikleri bu ücrete Isabella Güney Afrika'da ondan daha iyi nitelikte 100 kişi bulurdu. Genci boş yüksek mevkilerden birine sokamazdı ancak elinde 2 yer daha vardı. Benjamin Afrika o gün görüşülecek 3. kişiydi. Sabah saat 11'de Cadogan meydanındaki evin yemek salonuna girdiğinde Isabella iliklerini donduran bir paniğe kapıldı. Benjamin Afrika bir melezdi ama kendisini şaşırtan bu değildi. Benjamin Afrika üvey kardeşiydi. Ben Gama diye bildiği kişi, annesiyle ünlü terörist ve zenci devrimci Moses Gama'nın piçi. Genci karşısında görünce öylesine şok olmuştu ki bir an hiç ses çıkaramadı. Ne onun ne de annesi Tara Courtney'in adının Veltev R'den de hiç ağza alınmadığını düşünüyordu. Aradan bu kadar yıl geçmiş olmasına rağmen kendilerini saran skandal ve trajedi ailenin üzerinden gölgesini asla eksik etmemişti. Benjamin'i Courtney şirketlerinden birine alması mümkün olabilir miydi? Nana ile şahsa çıldırırlardı. Sonra Gary. Neyse ki Capricorn'un personel müdürü de sıkıntı içindeydi ve onun sıkıntısının Isabella'nınkiyle bir ilgisi yoktu. Benjamin'in derisinin rengiydi adamı şaşırtan. Benjamin genci tanıdığını belli etmediği için Isabella da onun gibi davrandı. Personel müdürü birden ayağa fırladı. İlk andaki tepkisini saklamak için Benjamin'in elini tutup sıktı. ''Adım David Meekin, Capricorn personel müdürüyüm. Seninle tanıştığıma çok memnun oldum genç adam.'' Benjamin'in oturması için bir iskemle çekti. ''Belgelerinizi ve hayat hikayenizi inceledik. Çok ama çok etkileyici.'' Benjamin'i oturtup sigara tuttu. ''Bu da Capricorn müdürlerinden Dr. Courtney.'' Benjamin doğrulup selam verdi. ''Nasılsınız hanımefendi?'' Isabella konuşmaya cesaret edemiyordu. Başını sallayarak genci selamladıktan sonra tüm dikkatini başvuru dosyasına verdi. Meekin'den mülakata başladı. Meekin, Benjamin'in ICI'da ne işi yaptığı, bu işi neden istediği gibi sıradan soruları soruyorsa da bunu pek isteyerek yapmadığı belliydi. Mülakatın bir an önce sona ermesini istiyordu. Bu arada Isabella da kendi planlarını yapmakla meşguldü. Ben'in Afrika soyadını kendisi tanımamıştı. O zaman evdekilerin hiçbiri de tanımazdı. Zaten bildiği kadarıyla Michael'ın dışında hiçbiri Ben'i görmüş değildi. Görmeleri için de bir neden yoktu. Veltev R'den 1000 mil uzakta bir kentte 100 fabrikanın birinin epey alt düzey bir memuru olacaktı. Michael'ın kendisini ve Ben'i destekleyeceğine kesin olarak güveniyordu. David Meekin'e soracak başka sorusu kalmamıştı. Dönüp Isabella'ya baktı. ''Bay Afrika, anladığım kadarıyla Cape Town'da doğmuşsunuz.'' diye Isabella ilk kez konuştu. ''Hala Güney Afrika yurttaşı mısınız? İngiliz yurttaşlığına geçmediniz mi?'' ''Hayır Doktor Courtney.'' Ben başını salladı. ''Hala Güney Afrikalıyım. Londra'daki Güney Afrika evi tarafından verilen bir pasaportum var.'' ''Güzel, bize biraz da ailenizden söz eder misiniz? Hala Cape Town'da mı yaşıyorlar?'' ''Annem ve babam öğretmendi. İkisi de 1969'da Cape Town'da bir araba kazasında öldüler.'' ''Çok üzüldüm.'' Isabella dosyaya baktı. ''Anneleri Tara'nın Ben'in doğumunu sahte bir nüfus kağıdıyla saklamaya çalışmış olabilirdi. Bunu kolaylıkla inceleyebilirdi. Başını kaldırdı yine.'' ''Şimdi soracağım şey için umarım beni bağışlarsınız Bay Afrika. Bu size gereksiz olarak gelebilir. Ancak Capricorn Armscor ile iş yapan bir kuruluştur. Ve bu yüzden tüm çalışanları Güney Afrika polisi tarafından güvenlik kontrolünden geçirilir. Herhangi bir politik kuruluşun eskiden veya halen üyesi olup olmadığınızı bize açıkça söylemenizi rica ederim.'' Ben hafifçe gülümsedi. Gerçekten yakışıklı bir gençti. Bir şans eseri olarak her iki ırkın da en iyi hatlarını almıştı. ''AUK üyesi olup olmadığımı merak ediyorsunuz sanırım.'' dedi. ''Ya da başka bir radikal politik kuruluşun?'' ''Ben politik bir insan değilim Doktor Courtney. Ben bir mühendis ve bilim adamıyım. Sadece Mühendisler Derneği üyesiyim o kadar. Yani politikayla ilgisi yok muydu?'' 34. ayrımın sonu. Sayfa 318.